Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 17. ayrım. Sayfa No. 188. Köşede tesbihini hızlı hızlı çeken Şeyh Siracettin sakalını sıvazlayarak bana cevap vermeye kalkıştı. Evet, haklısın. Nerede ayak takımı, çapulcu, işsiz güçsüz varsa maşallah hepsi de senin medresende toplanmış. Hiç okuma yazma bilmeyen, cahil ve geçmişi suçlarla kabarmış dervişleri etrafında toplamışsın. Onlardan ne sufi olur ne talebe. Bu yetmezmiş gibi ne dediği anlaşılmayan, dili sivri dostun da medresene renk katmış. Tam o esnada Şems bir hışımla ayağa kalktı. Odanın içinde elleri arka belinde dolandı durdu. Herkes şaşırmış, ne yapmak istediğini merak ediyordu. Genç alimlerin oturduğu yerin önünde durdu. Sağ elini havaya kaldırarak, ''Kimin iyi, kimin kötü olduğunu Allah tayin eder. Dış görünüşe bakan şüphesiz aldanır. İnsanları fakir, zengin, köylü, bedevi, yok şu meslekten, yok şu meşrepten diye ayırt etmek, ilahi kitabın hangi ayetinde yazılıdır? Ey dürüstlük arayıcıları! Niyetiniz samimi ise Allah, işinizi kolay kılarım buyurmuyor mu? Rahman suresindeki, o her an yeni bir buluş ve iş peşindedir ayetini hangi kafayla okudunuz? İnsan nereden geldi ve nereye gidiyor sorusunun cevaplarını bulmak için tahsil ve terbiye görmelidir. Bazı insanlar dil öğrenmek veya daha iyi mekteplere geçmek için eğitim görür. Meclislerde, meydanlarda, kürsülerde, minberlerde ün kazanmak isterler. İnsanların kendisi için ne kadar güzel konuşuyor demeleri, akışlamaları ve meşhur olup zengin çevrelerde itibar görmek için dil döker, tatlı konuşmak ister. Söz cambazlığı, laf kalabalığı, tatlı hitabet bir yerden sonra para etmez. Bütün bedeni dil olup konuşsa, ilahi alemden uzaksa rezilliğe yürümüş olur. Siz gençler bu medreselere ilim için koşmuyor musunuz? Tıpkı üstadlarınız gibi şöhret peşindesiniz. Dünyalık hevesler, şöhret, şehvet, süslü elbiseler, mücevherler, alkışlar, el ete öptürmeler, itibar ve ihtişam. Bunların hepsi ne kadar tatlı değil mi? Ancak ilim bunlar için yapılmaz. Derdiniz olmalı. Evet gençler, bir derdiniz olmalı. Öyle bir dert ki size sizi getirmeli. Aşk derdiniz olmalı. Aşk dermanı önünüze sermeli. Bana çocukluğumda sordular. Derdin nedir? Elbise ise alalım. Gümüş para ise verelim. Dedim ki keşke bütün üstümdekileri de alsalar ve bana ait olanı teslim etseler. Şems hızını alamamıştı. Gençlerin oturduğu yerden mollaların oturduğu sedire doğru yaklaştı. Sesini daha da gürleştirerek. Sizin medreselerinize koşan gençler ilme koşmuyor. Sizin şaşalı hayatınıza koşuyor. Sizin makamlarınıza hayran olan tasavvufun kabuğuna takılıp kalıyorlar. Özünden mahrum kalıyorlar. Elma kabuğu veriyorsunuz, onlar da elma yediklerini sanıyorlar. Onlara nereden gelip nereye gittiklerini göstermiyorsunuz. Gençlerin içinde nasıl bir cevher bulunduğunu ve aslının ne olduğunu öğretmeniz gerekir. Şems coşkun akan bir ırmak gibiydi. Önüne gelen ne varsa alıp süpüren bir ırmak. Gençlerin tarafına tekrar dönerek bu kez sesi kısık bir şekilde sözüne devam etti. Hayatta en güzel şey ilim öğrenmek. Öğrendiğini yaşamak ve yaşatmaktır. Allah rızası için öğrenmeye gayret edin. Bütün canlılara hizmet edecek bir ahlak kazanın. Birkaç dirhem bal alacağız diye deryaları zehirlemeyin. Bakara suresinin 216. ayetini iyi düşünün. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Ey Şems! En başta konuşmam, misafirim dedin. Şimdi kalkmış vaaz veriyorsun diye kenardan müdahale eden Nasirettin'e dönerek sözlerine devam etti. Hayret! Gençlere yol göstermemden rahatsız mı oldunuz? Sen yol göstermiyor, düpedüz onları kışkırtıyorsun. İlim için çabalamış da ömrü boşa geçmiş olan varmış gibi onların iştahını kapatıyorsun. Allah, kitap yüklü merkepler derken kimleri kastediyor dersin? Anlaşıldı. Önce fil olduk, şimdi de merkep. Bakalım sohbetin sonunda daha nelere benzeteceksin. Ben benzetmiyorum. Teşbih yapan Yüce Rabbimiz, iç huzuru ve mutmain olmuş bir nefsin ferahlığını vermeyen şeyler ilim olamaz. Bunca gayretle öğrendikleri ilimleri boşa harcayanlar, yanlış yönde kullananlar da vardır. Salona ıhlamur ikramı başladı. Bunu fırsat bilip Şems'i yanıma davet ettim. Ayakta dolaşıp konuşmaktan hem yorulmuş hem de boğazı kurumuştu. Elimle ıhlamurunu ikram etmeme salondakiler şaşkınca bakıyorlardı. Şems'e yönelerek, ''Yorgunsun, biraz dinlen. Onların şişkinliğini epey iğneledin.'' Şems sözüme tebessüm etti. Nüktem hoşuna gitmişti. İhlamurlar içildikten sonra sohbet yeniden başladı. Lala sahip ata bana doğru yüzünü çevirerek, Duyduğuma göre tefsir yazmaya niyetliymişsiniz. Hayır, yanlış duymuşsunuz. Öyle bir çalışmam yoktur. Hüsamettin Çelebi'nin kaleme aldığı nedir o vakit? Kendince bize ait kelamları kağıda aktarıyor, o kadar. Ama bir sohbetinizde Kur'an'ın gerçek anlamını Allah aşıkları bilir demişsiniz. Doğru söylemişim. Ne var bunda şaşılacak? Her ayet bir mesaj yahut bir çağrı mektubudur. Çağrı aşka çağrıdır. Mesaj kullara gönderilmiştir. Aşıklar ayetin kuru manasını değil, özünü tadarlar. Aşk, Hazreti Hamza'yı hidayete getiren tılsımdı. Yoksa onun dinlediklerini Ebu Leheb de dinlemişti. Eksiksiz, noksansız. Üstelik Ebu Leheb herkesten daha çok dinlemişti. Ancak aşk yoktu onda. Taha suresi Hazreti Ömer'i çarpıyor da aynı ayetleri okuyan Kisralar niye çarpılmıyor? Ayet aynı ayet, sure aynı sure. Değişen ne? Değişen aşk var mı yok mu? Hallaç da senin tabirinle aşık o halde Enel Hak sözüyle küfür işlemedi mi? Ne kadar kolay değil mi insanları küfürle, günahla itham etmek? Alimlik kolaydır. Aşıklık kısmet işidir. Aşık olan hallacın maksadını anlar. Neymiş hallacın matlubu? İzah et de anlayalım. Enel Hak kelamının manası Allah'ı tanımaktır. Hallaç bu sözü söylerken şunu diyordu anlayanlara. Ben Allah'ın tefsiriyim. Rahman suresi 1. ayeti anlattı bize. Rahim olan Allah Kur'an'ı öğretti, açıkladı, tefsir etti. Tefsiri Allah'tan dinleyeceğiz. Dünyalık tefsirler insanların kendi içtihatlarıdır. Kur'an'ın açıklaması değildir. Kelime kelime tercüme etmek Kur'an'ın bütünlüğünü ifade etmez. Kur'an'ı anlamanın yolu, tefsiri yudumlamanın usulü aşk yolunda olmaktır. Hallaç Enel Hak dedi fakat halk gerçeği anlayamadığı için onu dar ağacına çekti. Eğer Hallaç şimdi sağ olsaydı benim sözlerimin ve sırlarımın azametinden Hallaç beni dar ağacına çekerdi. İlim meclisindekiler duydukları karşısında dudak ısırıyorlardı. Genç talebeler ise bize hayranlıkla tebessümle bakıyorlardı. Şems bir ara kulağıma eğilerek eğer seni tanımamış olsam düşündüklerimi şımarırsın diye söylemekten sakınırdım. Seni biliyorum, ondan söylüyorum. Ağzından bal akıyor. Senin ilmin karşısında Bağdat yıkılır. Basra harap olur. Öyle feyiz dolu konuşuyorsun ki ben senin yanında ancak bir çömez kalırım, dedi. Mahcubiyetten alnım terledi. Gençlerden birisi müsaade isteyerek bana şu soruyu sordu. Allah'a giden yolun tasdiki kimdedir? Yüreklerimizi elinde tutan Allah'a andolsun ki kıyamet gününde hükmünü verecek olan Allah'ın yolunu tasdik selahiyeti hiçbir kimseye verilmemiştir. Bu yolun rehberleri vardır, yön gösterirler, tebliğ edicidirler. Hidayet ve tasdik Allah'ın inayetindedir. Aşk yolunda arayış olur, arayana Allah yardım eder. Kimse aşk yolunda şu az iyi, şu çok kötü falan yaramaz filan hayırlı deme mührüne sahip değildir. Vakit epey ilerlemişti. Akşam yemeğinde tiridi fazla kaçıran mollaların bir kısmı oturdukları yerde uyuyakalmışlardı. Şems, karınlarını firavun gibi doyurup kuzu gibi uyumaya yeltenenleri adam etmek çok zordur diyerek gülümsedi. Ben de artık müsaade alıp kalkalım mı? Daha dergahta hadis mukabelemiz var biliyorsun, dedim. Müsaade alıp ayrılmak için ayağa kalktık. Kapıya doğru yaklaştığımızda genç talebeler önümüze geçip her biri tek tek Şems ve benim elimizi öpmeye başladılar. İçlerinden en zayıf olanı, eğer münasip buyurursanız arkadaşlarımız da sizin dergahınıza katılmayı arzularız, dedi. Dışarı çıktığımızda Şems gülüyordu. Niçin güldüğünü sorduğumda, adamlar iyice kuduracak. Medreselerini tam takır boşalttın. Bu gidişle o mollalar da senin medresene katılırlarsa şaşırmam. Beraber gülüşerek birlikte dergaha doğru yürüdük. Havada bahar havası vardı ve ben Şems'in gülüşüne bu kadar yakından şahit olmuştum. Gülüşü de yüreği gibi gülşendi. Şems'in şehadetine doğru. İnsanlar günahlarıyla övünüp sevaplarla alay ediyorlarsa şeytan yüreklerinde tavaf ediyor demektir. Şems'e sırtını dönenler şeytanın kucağına düşmüştür. Ve 5 Aralık gecesi, dışarısı soğuk ve sisli hain gece, içimi kanatırcasına yakan gece. Şehrin Şems'e vefasızlığına içerleyen kuşların matem makamında ötüştüğü gece. Şems'imin şehadete yürüdüğü gece. Hüznüme eşlik etmek için yıldızların tek tek söndüğü gece. Saçımın ve sakalımın hepten ağardığı gece. Sevdam, perendem, ömrümün varı Şems'imin helalleşmek ve vedalaşmak için geldiğinde gel etme, gel gitme diye yalvarmama, yakarmama, gözyaşları döküp önüne kendimi atmama rağmen Allah'a verilmiş bir sözüm var. Aşıklar kefaret sözüne sadık kalmalı diyerek bir gölge gibi karanlığın arasından süzülüp sevgiliye kavuşmak için çırpındığı gece. Hafızamdan silmeye çalıştığım tek gece. Kıyamet öncesi kıyametimi kopartan o bitmez gece. Şemsim artık şehittir. Kan rengine boyanmış siyah feracesini ve hainlerin bana yolladığı zümrüt yeşili mendilini koklayıp koklayıp ağlamak mıydı bana düşen? Şemsimin başı beton zemine bir ağacın kökünden sökülüp de devrildiği gibi düşerken ben dualar okuyordum. Merhametli Allah'ım, acı çekenleri acılarından kurtar, korkanlara cesaret ver. Ayaklarımızın altındaki tek zemin, hayal mahsulü bir zeminden ibaret. Düşüyoruz, bunun farkında olsak da olmasak da. Yüce Allah'ım, ne olur düşüşümüzü sen yönlendir. Ey Şems, üzerine yüzünün kazılı olduğu bir inci tanesi olan ve adını anmak için tesbih olarak çektiğim gözyaşlarımı dökmeliyim. Seni geriye çağırmanın birçok yolu var. Evet, hatta bir düş olsan bile. Sana söylemeye fırsat bulamadıklarım vardı. Ey güneşim, sana yazmaya derman bulamadıklarım vardı. Şimdi şehadetinin ardı sıra sesleniyorum güneşime. Bir seni bildim yüreğime en yakın olan. Ne garip ki sen de yalnızlığımı buldum. İnsanlar gördüm etrafımda, sözleri tatlı, iltifatla süslü bakışlarla yaklaşıyorlardı. Sen gönül gözümü açtın, insanların kendi kendisinin kuluna dönüştüğünü gördüm. Şimdi sensiz tek başıma ruhumun sarp ve kayalık yollarından tırmanacağım. Varsın aç kalayım, yüreğim kavrulsun susuzluktan ve ölüp yok olayım. Yeter ki sensiz uzanmasın ruhum makamı mahşere. Ağlayın dostlar, ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Varsa birkaç damla gözyaşınız ödünç verin bana. Ne olur bir damlacık, sadece bir damlacık gözyaşı sunun bana. Bizi birbirimize aratan, bizi bizde arıtan aşktı. İnsanlar aşktan uzaklaştıkça azgınlaşıyordu. İnsanlar azgınlaştıkça biz arayıştaydık. Aşk bizi birleştirebilmişken kim bizi ayırabilirdi ki Şemsim? Şehadet aldı seni benden. Şimdi beni kim geri getirebilir ki? Beni yanına al Şems. Al beni makamına. Hayat hoyrat, insan dersen kendine yalancı ve yabancı. Oysa cennetin kapısı senin kalbinden geçiyor ey Şems. Varlığımızın öncesi de aşk, sonrası da. İnsan aşksızlıkla iftihar eder mi? Şeytan gurur kabuğunu cilalaya dursun, insana ne oluyor? Hangi göklerin, hangi köşesinde bu dünyaya damladın ey gözyaşım? Bugün susmak istiyorum, bana söyle deme. Kelimeleri kalbimin kınına sakladım. Kanatma aşkın parmaklarını. Hallaç karşımda, sus, ifşa etme sırrı. Aşk sırrında mahremdir. Ben bu mahremi bir kez yırttım, astılar, yetmedi, yaktılar. O da yetmedi, küllerimi Dicle'ye savurdular. Sırrım sularda aktı, sular bulutlara gözyaşı oldu, diyor. Aşkta yandığımızı mı sanıyorsunuz? Siz birbirinize hala ayaklarınızla mı gidiyorsunuz? Aşk için baştan ayaktan vazgeçmedinizse bu bağırış çağırış ne diye? Gözlerindeki aydınlığı bırakıp gitmek çok zor. Ama gitmekten başka çare yok bil. Sana yüreğimi bırakıyorum, emanetim olsun. Aşka doğduğum güne güzel hatıralar sığdırmak varken şimdi uzak diyarlara gidiyorum. Bir kere daha görmek ümidiyle tekrar geleceğim. Her şey nasip kaleminin elinde. Aşk için uzun seneler bekledim. Seni aramakta geçen zamanlara pişman değilim. Beklemekten usanmadım, yorulmadım. Seni bulmak düşüncesinin ateşiyle düşmanlarıma inat biraz daha fazla yaşadım. Biraz daha fazla yaşamak için güzel bir sebeptin. Şimdi hayata karşı daha fazla direnme sebebim seninle vuslata ereceğim o anı beklemek olacak, bilesin. Mahşede ne kaldı şunun sırasında? Bir gün çarşıya yürüyüşe çıktım. Şems'in konakladığı Şekerciler Hanı'nın önüne geldiğimde birden aşka gelip sema yapmaya başladım. Herkes etrafıma dolaşıp beni seyredalar. Saatlerce süren semadan sonra olduğum yere yığılmışım. Oğlum gelmiş ve beni sırtlayarak dergaha götürmeye çalışıyordu. Oğlum babasının acıyla kıvrandığını görmeye daha fazla dayanamamıştı. Çevresindekiler duymasın diye kulağıma fısıldayarak "Artık Şems'in öldüğünü kabul etmelisin baba. Asla geri gelmeyecek. Nerede? Söyle bana. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Babacığım, ellerinle dergaha defnettin ya. Sır olarak saklıyoruz ya. Kurbanın olayım babam, ne olur kendine gel. Bak etraf dedikoducularla dolup taşıyor. Hadi seni Şems'in yanına götüreyim. Allah'a şükürler olsun. Çabuk gidelim sevgilinin toprağına yüz sürelim. Beni bu çarşıya kim getirdi? Sultan Veled koluma girip beni dergaha doğru götürürken halk baba ve oğlun haline şaşkınla bakıp olup bitene anlam veremiyorlardı. Yolda giderken oğlum, Hazreti Ömer'i hatırlıyor musun? İkinci halifeyi mi? Evet hatırlıyorum, çabuk anlat. Sultan Veled gözlerinden boşalan yaşlarla konuştu. O da senin gibi yar dostunun ölümünü kabul edememişti. Kim bana Hazreti Muhammed'in öldüğünü söylerse onun kollarını ve bacaklarını koparırım diye mırıldandı. Şimdi peygamberin dostunun onun ölümünün ardından neler hissettiğini hissedebiliyordum. Oğluma ağlayarak cevap verdim. Eğer Hazreti Muhammed'e tapıyor idiysen o öldü ama eğer Allah'a tapıyorsan o zaman bil ki Allah... Sesim çatallaştı, ellerimle yüzümü kapadım. Bil ki Allah yaşıyor ve asla ölmez. Dergaha yaklaşmıştık. Büyük kapıdan girer girmez başımı kaldırıp çevreye baktım ve bakışlarım elindeki kova ve fırçayla matbahın duvarlarını kireçle badana yapan bir dervişin üzerinde durakladı. Oraya doğru yürüdüm ve dervişin elinden fırçayı kapıp matbahın hemen yanındaki hücrenin kapısı üzerine Şems'in adını yazmaya başladım. Sonra, Perendem'in odasına benden başka kimse katiyen ayak basmayacak. Kapıya bir kilit takın ve anahtarını bana getirin. Odanın içinden hiçbir şey yer değiştirmeyecek. Temizlemeye dahi girilmeyecek. Tozu, toprağı, kokusu ve soluğu taptaze kalsın, dedim. Şems'in odasına besmele çekerek girdim. İçeriye adım atar atmaz derin bir ah çekerek sedire oturdum. Ağlayarak mazideki hatıraları canlandırdım. Şam'da pazar yerinde ilk karşılaştıklarında kendisinin kolundan tutup beni bul sözünü medrese önünde katırının önüne geçip Hazreti Muhammed mi yoksa Beyazid-i Bistami mi daha büyük diye sorması, Şems'in dergahta kitaplarımı suya atıp sonra sudan kupkuru çıkarmasını, ona dostuna duyduğu sevgiyi ve Konya halkının öfkesini, Şems'in nasıl Şam'a gittiğini, Sultan Veled'in onu geri getirmesini ve hunharca şehit edilişini, kanlı feracesini, gözyaşı dökerek onu toprağa emanet edişimi, son akşamı, şehadete yürürkenki tevekkülünü, kahramanca endamlı yürüyüşünü hatırladım. Ben kavga değil, sevgi adamı oldum. Beni sevenler vefamı da bilirler. Hayatımda bana emeği geçen çok oldu. Babam, hocalarım, kitabını okuduğum güzel insanlar. Çok dostum oldu. Eşim, oğlum, babam, Seydam, Hüsamettin'im, Selahaddin'im, Sadreddin'im, niceleri yarenim oldu. Ancak sevdam diyeceğim tek dostum Şems'tir. O hayatımın bütünüdür. Bugün herkes seven bir sevgi adamı olmuşsam, önce Rabbimin, sonra Rabbimin gönderdiği dostum Şems sayesinde olmuştur. Şimdi kalkıp vefasızlık mı yapayım? Şems, Şems demeyeyim de ne diyeyim? Ömrünü beni bulmakta harcayan, benim için başını aşk ile feda eden garip Şems'imi anmayayım da ne yapayım? Suç mu? Suçsa, böyle suça ben kurban olayım. Şems'ten sonraki sığınağım, Zerkubi. Söz vardır baldan tatlı duyan imana gelir. Gönül aşka düşer de her dem ilana gelir. Gönül gözüyle gören aşkın şiirini yazan, Şems ile söyleşirken bezme Mevlana gelir. Kimse Şems'imi yerini tutamazdı. Ben alemlerin içinde divane şekilde dolanıp duruyordum. Bir gün kuyumcular çarşısından geçerken bir kuyumcu dükkanından gelen çekiç seslerinden çok etkilendim. Her çekiç vuruluşunda çıkan seslerin Allah Allah dediğini işittim. Bu sesler eşi bulunmaz bir haz ve dükkanın sahibine karşı kalbinde büyük bir muhabbet hasıl etti. Dükkan sahibi Selahaddin Feridun'du. Önceleri hocam Seyyid Burhanettin Hazretlerinin talebesiydi. Kuyumculuk yapmaktaydı. Kapının önünden geçerken kuyumcu Selahaddin ve çırakları beni hürmetle selamladılar. Lütfen az önceki şekilde çekişlerinizi vurmaya devam ediniz. Selahaddin benim çekiş seslerinin ritmine uyarak sema ettiğini görünce altının zayi olmasını düşünmeden çıraklarına Mevlana semadan çekilinceye kadar varaklar lime lime olsa da çekiç vurun, sesi kesmeyin dedi ve dışarıya fırlayarak ayaklarıma kapandı. O gün semaya öğle vaktinden ikindiye kadar devam ettim. Bu halimi hayret içerisinde seyreden Selahaddin, dükkanındaki bütün malzemeyi, aletleri, çıraklarına ve fakirlere dağıtıp peşimden dergaha geldi. Müridim olmayı dünya servetlerinden üstün gördü. 17. ayrımın sonu. Sayfa no 200. Devamı 18. ayrımda.